İkinci kaset, birinci yüz. Ayrıca Hitler Berlin-Roma mihverinin kurulmasından sonra İtalya'dan çekinmemeye başlamıştı. Almanya'nın Avusturya'yı ilhakına 1934 yılındakinin aksine ses çıkarmayacağını biliyordu. Bu devletin şimdi Almanya'nın desteği ile koruması gereken bir de Afrika sömürgesi Habeşistan vardı. Hitler ilhakı önce bir iş darbeyle gerçekleştirmek istediyse de başaramadı. İkinci iş olarak Avusturya Başbakanı Schuschnigg'i Almanya'ya davet etti ve bağımsız bir devletin kabul edemeyeceği şu isteklerde bulundu. Avusturya'da Nazi Partisi'nin faaliyetlerine izin verilecek, başarısız darbe hareketine katılıp da hapsedilmiş bulunan Naziler serbest bırakılacak, Avusturya Nazilerinin şefi Zeiss Ingwart İçişleri Bakanlığı'na getirilecek, Savunma ve Maliye Bakanlıklarına Naziler atanacak ve Avusturya Ordu ile Maliyesi, Alman Ordu ve Maliyesi ile bütünleştirilecekti. Avusturya Başbakanı zor karşısında bu isteklerin birçoğunu kabul edip uyguladı. Ancak Avusturya'nın ayrı bir bağımsız siyasal birim olarak sonu sayılabilecek bu hareketi ayrıca halkın oyuna sunmak istedi. Referandum günü olarak 13 Mart ilan edilmişse de 12 Mart 1938'de Alman zırhlı birlikleri bir gün içinde bütün Avusturya'yı bir oldu bitti ile işgal ettiler. Böylece Avusturya'nın Almanya'ya ilhakı gerçekleşmiş oldu. Almanca konuşanların aynı siyasal birim içine alınmasının önemli bir aşaması olan Anschluss'la 1866'da Prusya ile Avusturya'nın aralarında paylaştıkları Almanya bir iki istisnası ile birleşti. Bir bakıma Bismarck'ın yapamadığı işi Hitler başarmış ve Almanları aynı devlet içine almıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ikiye bölünecek olan Almanya'yı yeniden birleştirmenin mimarı olan Şansölye Helmut Kohl'ü bu vesileyle anmak gerekiyor. Avusturya'nın bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesi, bu başarıyı Hitler'inkinin yanında sönük gösteriyorsa da, Avusturya'nın Avrupa Birliği içine tam olarak girmesiyle en azından ve bugün için iki devletin ekonomik olarak birleşmesi gerçekleşecektir. Tüm dünyanın umudu bu gelişmelerin 1938 Anschluss'unun sonucunu doğurmamasıdır. Versay'ın bu açık ihlaline Avrupa devletlerinden etkili bir tepki gelmedi. Daha önce de değinildiği gibi, İngiltere 1935 yılından bu yana yatıştırma politikası izlemekteydi. Başbakan Chamberlain daha önce verdiği demeçlerde Almanya'nın böyle bir hareketine karşı tepki göstermeyeceğini açıklamıştı. En çok tepki göstermesi gereken Fransa ise bu tarihte siyasal karışıklıklar sonucu hükümetsiz bulunuyordu. Sürekli hükümet bunalımları Fransa'yı dış politikada hareketsiz bir duruma sokmuştu. Yalnızcılık politikası izleyen Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, dünyada polis görevi yapmaya niyeti olmadığı gerekçesiyle işe karışmadı. Sovyetler Birliği ise Fransa'ya 1935 yılında imzalanmış bulunan Fransız-Sovyet İttifakı'nın bu olayda işletilmesi önerisinde bulundu. Ancak Fransa'dan olumlu bir cevap alamayınca o da karışmamayı tercih etti. Böylece bağımsız ve bağımsızlığı çeşitli Avrupa devletleri tarafından güvence altına alınmış bulunan bir devlet haritadan silindi. Aynı akıbet çok kısa bir süre sonra Çekoslovakya'nın başına gelecek, ancak Avrupa devletleri bu olay karşısında da harekete geçemeyecek ya da geçmeyeceklerdir. Çekoslovakya'nın parçalanması 1. Münih düzenlemesi. Hitler Avusturya'nın ilhakından sonra ve bir ulus bir devlet politikasını tam anlamıyla gerçekleştirebilmek amacıyla gözlerini Çekoslovakya'ya çevirdi. Bu devletin Sudetler bölgesinde 3,5 milyon Alman yaşamaktaydı. Avusturya'da olduğu gibi burada da Naziler boş durmuyor, sürekli karışıklıklar çıkarıyorlardı. Hitler'in bu karışıklıkları bahane ederek Çekoslovak sınırına asker yığması üzerine, Çekoslovak hükümeti de seferberlik ilan ederek gerekli savunma tedbirlerini almak yoluna gitti. Fransa'nın Çekoslovakya ile 1924 yılında ittifak yaptığı belirtilmişti. Bu ittifaka göre Fransa'nın bir işgal durumunda Çekoslovakya'nın yardımına gitmesi gerekiyordu. Ancak Fransa İngiltere ile birlikte hareket etmek istedi. İngiltere Fransa ile Çekoslovakya'ya her zaman yardım edemeyeceğini bildirdi. Bu arada Chamberlain Hitler'in niyetinin ne olduğunu anlamak için 15 Eylül 1938'de Almanya'ya giderek Hitler'le görüştü. Chamberlain'in bu toplantıdan çıkardığı sonuç Almanya'nın denetimli ve düzenli bir biçimde ilerlemesi halinde Avrupa barışının bir iki küçük devletin ortadan kalkması pahasına da olsa kurtarılabileceğiydi. Acaba büyük batılı devletleri yönetenler 55 yıl önce Chamberlain'in Almanya ve Çekoslovakya için düşündüğünü bugün Sırbistan ve Bosna için de düşünüyorlar mı? Hitler'in istediği Çekoslovakya'nın Almanca konuşan Sudetler bölgesinin Almanya'ya verilmesiydi. Chamberlain bazı koşullarla bunu kabul edebileceğini söylediyse de bu Hitler'i tatmin etmedi. Kısa bir süre sonra 2. Hitler-Chamberlain görüşmesinde Hitler bölgenin Alman askerlerince hemen işgalini istedi. Ancak Fransa böyle bir durumda Çekoslovakya ile ittifakına sadık kalacağını ilan edince, Chamberlain'in denetimli ve düzenli bunalımı Avrupa'da savaş tehlikesini taşımaya başladı. Bunun üzerine Chamberlain bunalımın atlatılabilmesi için İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın bir konferansta bir araya gelmelerini önerdi. Hitler, Mussolini, Fransa Başbakanı Deladier ve Chamberlain'in katıldıkları Münih Konferansı 29 Eylül 1938'de toplandı. Tarihe Münih Düzenlemesi diye geçen konferansta Sudetler bölgesinin 4 aşamada Almanya'ya verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca uygulamadan doğan anlaşmazlıkların uluslararası bir komisyon tarafından çözüleceği, Çekoslovakya'nın sınırlarının geriye ne kalmışsa uluslararası güvence altına alınacağı ve İngiltere ile Almanya'nın birbirlerine karşı savaşmayacakları gibi noktalar üzerinde anlaşmaya varıldı. Chamberlain barışı kurtarmış olmanın verdiği gurur ve güvenle Londra'ya döndü. Çekoslovakya bu düzenlemeden sonra büyük baskı karşısında Polonya'ya Teşin bölgesini, Macaristan'a da Slovakya'dan bir toprak şeridini bırakmak zorunda kaldı. Münih Konferansı uluslararası ilişkilerin Avrupa'daki niteliğini tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. Her şeyden önce bunalım dört büyük devletin iradelerini küçük bir devlete zorla kabul ettirdiklerini göstermektedir. Bu yüzden Çekoslovak yöneticileri bu durumu ve İngiltere ile Fransa'nın sözlerine sadık kalmamalarını unutmayacaklardır. O kadar ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı'ya güvenmeyip tüm kötü sonuçları ve taşıdığı risklere rağmen güvenliklerini Sovyetler Birliği ile ittifakta aradılar. Hitler 1939 Mart'ında gerçek niyetinin ne olduğunu açıkça gösterdi ve çeşitli bahanelerle ordusunu Prag üzerine gönderdi. Tam anlamıyla yalnız bırakılan Çek hükümeti herhangi bir direnme olduğu takdirde Prag kentinin havadan bombardıman edilip yerle bir edileceği tehdidi karşısında direnemedi. Bunalımın Slovakya'nın bağımsızlık isteği yüzünden çıktığını öne süren İngiltere ile Fransa, bu durumda Çekoslovakya'ya verdikleri garantinin işlemediğini açıkladılar. Böylece Avrupa'nın bu yeni bağımsız olan küçük ve talihsiz ülkesi parçalanıp işgal edildi. 2. Münih Düzenlemesi'nin değerlendirilmesi. Münih'te Batılıların Hitler'e karşı teslimiyetçi bir politika izlemesinin önemli nedenlerinden biri, 1. Dünya Savaşı'nın kötü anılarının hala taze olmasıdır. Hitler'e karşı direnmenin savaşa, savaşın da milyonların katledilmesine yol açacağından duyulan korku, Batılı devlet adamlarını edilginliğe sürükledi. Ancak tarihin verdiği bir başka ders, yine tarihten sağlam olmayan, yeni bir çatışmanın eskisine benzeyeceği gibi analojiler çıkarıp edilginliğe sürüklenmemek gerektiğidir. Münih'te yapılan budur. Teslimiyetçi politikanın ikinci nedeni, İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin temelini oluşturan toprak sahipleri ve iş adamlarındaki Rus komünizminden korkunun da yol açtığı Alman hayranlığıdır. Bu tutumun bugün için verdiği tarih dersi ise, Alman hayranlığı ya da Rus düşmanlığı gibi ulusçu önyargıların bir ülkenin dış politikasında verilecek kararları etkilememesi gerektiğidir. Münih'te Batılılar direnme inadı, barışı tehdit eder görünen küçük ve yeni bir devletin ulusal gurur ve çıkarlarına karşı utanılacak bir vurdum duymazlık göstermişlerdir. Bugün de aynı tutumu Bosna Hersek'te olanlara karşı Batı Avrupa'nın ve büyük devletlerin edilginliğinde görüyoruz. Ancak Münih düzenlemesinin verdiği bir başka tarih dersi, kısa vadede uygunsuz ve tehlikeli görünen yükümlülüklere yüz çevirip, uzun vadede kazançlı çıkma politikasının nedenli yanlış olduğudur. Münih'in verdiği son tarih dersi şudur. Tarihten ders aldıklarını söyleyenler çoğunlukla doğru ya da yanlış, kendi önyargılarından hareket ederler ve buna da tarih derler. 3. Sonuçları. Almanya'nın önce Sudetler bölgesine ilhakının ve daha sonra Çekoslovakya'yı parçalayıp işgal etmesinin çok önemli sonuçları oldu. En önemlisi Sovyetler Birliği'nin İngiltere ve Fransa'ya güveninin kalmamasıdır. Almanya ve İtalya'nın saldırganlığı karşısında İngiltere ve Fransa ile işbirliği yapmaya çalışmış ama sürekli bu işbirliği önerisi reddedilmişti. Habeşistan'ın işgalinde İspanya İç Savaşı'nda Ren bölgesi sorununda, Avusturya'nın ilhakında ve Çekoslovakya'nın parçalanmasında Sovyetler Birliği Avrupa sorunlarının dışında tutulmak istendi. İngiltere ve Fransa'nın tutumları Sovyetler Birliği'ni bir Avrupa değil Asya devleti olarak gördüklerini ortaya koyuyordu. Tıpkı Kırım Savaşı'nda yaptıkları gibi Münih düzenlemesinin en derin anlamı budur. Bugün Avrupa devletlerinin Rusya Federasyonu'na karşı uyguladıkları politika genelde bu tarihsel kalıba uymaktadır. İngiliz ve Fransız devlet adamlarının asıl istedikleri ama açıkça söyleyemedikleri herhalde komünizmin Almanya tarafından ezilmesiydi. Münih'te Almanya'ya verilen destek bunu göstermektedir. Doğal olarak bu süreç içinde Almanya da zayıf düşecek, böylece iki düşman yani Nazizm ile komünizm ortadan kaldırılacaktı. Alman İktisat Bakanı Münih'ten sonra Balkan devletlerine bir gezi yapınca, Chamberlain Almanya'nın bu bölgede üstünlük kurmasını normal karşıladıklarını söylemişti. Hitler'in Çekoslovakya'yı işgal etmesine batılı devletlerin önemli bir tepki göstermemelerinin nedeni, belki de Hitler'in doğuya doğru harekete geçmesi olasılığını sezmiş olmalarıdır. Olayların seyrini ve Batılıların Almanya'ya karşı yumuşak tutumlarını temelinden değiştiren gelişme, 16 Mart 1939 tarihinde ortaya çıktı. Almanya, Macaristan'ın Karpat-Ukrayna bölgesini ilhakını kabul etti. Bu önemsiz gibi görünen davranış, Münih düzenlemesinin yaratıcıları için durumu tümüyle değiştirmiştir. Çekoslovakya'nın doğu ucu olan bu bölge Ukrayna'ya çevrilmiş bir namlu gibiydi ve Almanya önce Sovyetler Birliği ile uğraşacaksa bu stratejik bölgeyi hemen eline geçirmesi gerekiyordu. Ama şimdi burası Macaristan'a veriliyordu. Bunun anlamı şu olabilirdi. Hitler Sovyetler Birliği ile uğraşmayacak ve belki de önce batı yönünde harekete geçecekti. Bu noktadan sonra Chamberlain Nazi genişlemesine karşı etkili bir politika taraftarı olmuş ve 17 Mart'ta Sovyetler Birliği'ne Hitler'in Doğu Avrupa'ya karşı yönelttiği tehdide karşı nasıl bir tutum alacağını sormuştur. Sovyetler Birliği ise İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği, Polonya, Romanya ve Türkiye arasında derhal bir konferans toplanmasını ve Almanya'ya karşı ortak bir tutum takınılmasını önerdi. Bu tedbir İngiltere tarafından reddedildi. Chamberlain son anda böyle bir dönüş yapamadı. Ancak bu dönüş yapılıp ortak bir cephe kurulsaydı bile artık çok geç kalınmıştı. Hitler'i saldırgan eğilimlerinden vazgeçirecek bir güç artık Avrupa'da yoktu. 23 Ağustos 1939'da Sovyetler Birliği ile bir saldırmazlık paktı imzalayacak olan Hitler, Polonya'nın işgaline başlayacak ve böylece İkinci Dünya Savaşı çıkacaktır. Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı. Çekoslovakya bunalımının yarattığı hava içinde Mussolini de uzun bir süreden beri İtalyan etkisinde bulunan Arnavutluğu işgal etmişti. Bu işgal sıranın artık Yunanistan'a geldiğini anlayan İngiltere ile Fransa'da tepki uyandırınca İtalya Almanya'ya daha çok bağlanmış ve iki devlet arasında 22 Mayıs 1939'da bir ittifak imzalanmıştı. Buna tarihte Çelik Pakt adı verilmektedir. Tüm bu gelişmelerden sonra İngiltere artık yükümlülüklerini ciddiye aldığını Almanya'ya göstermek ve Almanya ile İtalya'nın gelecek genişleme girişimlerine göz yummayacağını ortaya koymak için 31 Mart'ta Polonya'ya ve daha sonra Romanya ile Yunanistan'a askeri güvence verdi. Almanya'nın asıl niyetinin yani dış politikasının 3. aşaması olan hayat sahası politikasına başladığının anlaşılması ve İngiltere'nin Doğu Avrupa devletlerine verdiği askeri güvencelerden sonra İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği arasında Almanya'ya karşı ortak cephe için görüşmeler başladı. Her iki tarafta içten davranmadıkları için 3 ay süren görüşmeler daha çok askeri güvence verilecek ülkeler ve teknik ayrıntılar üzerinde yoğunlaştı ve bu yüzden olumlu bir sonuca ulaşamadı. Sovyetler Birliği Batılıların kendisini savunmasız bırakmak istediğinden, Batılılar ise Sovyetler Birliği'nin güvence verdiği ülkeyi askeri işgal altına almasından endişe duymaktaydılar. Uluslararası ilişkilere şimdi ideolojinin de sıkı bir biçimde girdiği bu ortamda İngiltere ile Fransa Sovyet askeri gücüne güvenmiyor ve yakın bir işbirliğinden endişe duyuyorlardı. Sovyetler Birliği askeri güvence vereceği ülkeye askerlerini sokar ve savaştan sonra da çıkmayarak etki alanını genişletebilirdi. Sovyetler Birliği ise Alman tehdidine karşı zaman ve alan istiyordu. Zaman istiyordu çünkü Almanya'nın Sovyetlere saldırısını olanaklar ölçüsünde erteleyerek ve bu süre içinde silahlanarak güçlenmek işine geliyordu. Alan istiyordu çünkü Almanya'nın saldırı noktasını Rusya'nın ortasından mümkün olduğu kadar uzaktan başlatmak strateji gereğiydi. Bu amaç ise ancak Sovyet askerlerinin Polonya'ya yerleşmesiyle gerçekleşebildi. İşte ortak cephe görüşmelerinin özü ve anlaşmazlık noktası da buydu. Sovyetler Birliği Polonya sınırları içine askerlerini yerleştirmek isterken stratejik açıdan pek de haksız sayılmazdı. Polonya ise bir kez içeri girdikten sonra bir daha çıkmayacaklarını öne sürüp Polonya toprakları içinde bir tek Sovyet askerine izin vermeyeceğini açıklarken haksız değildi. Ortak cephe ya da barış cephesi görüşmeleri sürerken Stalin zaman ve alan kazanmanın Hitler'le doğrudan anlaşarak gerçekleşebileceğine karar verdi. İşin aslına bakılırsa Mayıs ayının başında Batı ile ortak cephenin yandaşı olarak bilinen ve Yahudi asıllı olan Dışişleri Bakanı Litvinov'un yerine Molotov'un atanması ve Stalin'in 10 Mart'ta Batılıları bir Alman-Sovyet çatışmasını gerçekleştirmeye çalışmakla suçlaması bu yönde belirtilerdi. Hitler de bir Batı-Sovyet yakınlaşmasından endişeleniyor ve bunu bozmak istiyordu. Hitler 20 Ağustos'ta Stalin'den Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u kabul etmesini istedi ve 23 Ağustos'ta Moskova'da Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı imzalandı. Tipik bir saldırmazlık paktı olan bu antlaşmanın gizli maddesinde Doğu Avrupa'da ve özellikle Polonya ile Baltık bölgesinde Alman ve Sovyet etki alanları belirlendi. Bunu izleyerek Polonya'nın işgali ile birlikte İkinci Dünya Savaşı başlayacaktır. Ancak savaşın ayrıntılarına geçmeden önce 1919-1939 döneminde Avrupa dışı gelişmeleri görmek gerekiyor. 5. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikası. Amerika Birleşik Devletleri iki savaş arası dönemde yalnızcılık politikası izlemiştir. Ancak bu politikaya rağmen Amerikan bayrağı uzak Pasifik bölgelerinde dalgalanmakta, tüccarları yalnız Doğu Asya'da değil, petrol bakımından zengin Orta Doğu'da da devletten yardım beklemekteydi. Ekonomik yönenci Alman ve müttefik borç ödemelerine bağlıydı ve savunması İngiltere ile Japonya'daki savaş gemisi yapımından etkilenmekteydi. İngiltere'nin güçlü donanması, Amerika Birleşik Devletleri'ne Atlantik Okyanusu'ndan gelecek tehlikelere karşı iyi bir güvence oluşturuyor, Japonya'ya karşı Pasifik'te kendi donanmasına güveniyordu. Washington Deniz Silahlanması Konferansı'ndan yani 1921 yılından sonra Amerikan dış politikasını yönetenler iki değişik görüş arasında bir orta yol bulmaya çalışmışlardır. İyi. Bütün diplomatik bağlantı ve yükümlülüklerden kaçınarak tam bir yalnızcılık politikası izlemek. İyi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir savaşın önlenmesinde ağırlığını koyabilmesi için batılı demokratik devletlerle işbirliği yapmak. Dönemin ilk iki başkanı olan Harding ve Coolidge ilk görüşü benimseyerek dış politika ile fazla ilgilenmemişler. Dış politikanın yürütülmesini Dışişleri Bakanları Hughes ve Kellogg'a bırakmışlardır. Dönemin üçüncü başkanı Herbert Hoover 1929-1930'ların dünya ekonomik bunalımı yüzünden dikkatini daha çok iç politika üzerinde toplamıştır. Amerika Birleşik Devletleri ekonomik alanda sınırsız kişisel ekonomik özgürlük ilkesini savunduğundan, uluslararası alanda da denizlerin ve dünya ticaretinin serbestliğini ve her türlü sınırlamadan kurtarılmasını desteklemiş ve dış politikasını genel olarak bu yönde oluşturmuştu. Ancak dünya ekonomik bunalımı bu görüşlerin bunalım sırasındaki geçersizliğini ortaya koymuştu. 1932 Kasım'ındaki başkanlık seçiminde Demokrat Parti'den Franklin Delano Roosevelt, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçildi. Her ne kadar demokratlar Wilson ile 1919'da Milletler Cemiyeti anlayışına bağlanmışlar ve Roosevelt'le de daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya politikasına etkin bir biçimde girmesini sağlamışlarsa da, 1932'de demokratların seçimi kazanması, yalnızcılık politikasının bir zaferi olarak değerlendirilebilir. Çünkü şimdiki demokratlar düş kırıklığına uğramış Wilson'cılardı. Bazıları Wilson'ın Amerikan halkını, başkaları ise Avrupa devlet adamlarının Wilson'ı aldattığına inanıyorlardı. Ancak hemen hemen tümü Avrupa devletlerinin ve özellikle eski müttefiklerinin kokuşmuş olduğu ve bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu devletlerle ne kadar az ilişkiye girerse o kadar iyi olacağı anlayışına sahiptiler. Bir zamanlar Amerika'nın dünyayı kurtaracağı idealizmi şimdi tersine dönmüştü. Amerikan Kongresi'nde çoğunluğa sahip olan demokratlar bu devletin dünya politikasına ağırlığını koymasını olanaksız kılacak bir takım tedbirler aldılar. Başkan da kongre ile hiç anlaşmazlığa düşmeden bu tedbirlere uydu. Roosevelt'in ekonomik bunalımı ortadan kaldırmak için aldığı ekonomik kararlar da bu gidişi güçlendirdi. Roosevelt ekonomik bunalımla baş edebilmek için 1917-1918 döneminde ülkenin tüm kaynaklarını seferber etmiş olanların fikirlerinden yararlandı. Genel olarak arzı talebe göre düzenlemek, fiyatları dondurmak ve serbest piyasa için hükümet fonları kullanmak. Hep savaş döneminin tecrübelerine dayanarak uygulandı. Ama bunların ötesinde Roosevelt, Amerikan ekonomisini yeni bir temel üzerine kurma çabasına da girişti. Yeni Bakış adı verilen Roosevelt'in ekonomik tedbirleri arasında devletin ekonomik yaşamın hemen hemen her alanına yardımda ve dolayısıyla müdahalede bulunması, yurttaşlar için işsizlik sigortası ve toplumsal güvenlikle ilgili uygulamalar sayılabilir. Tutucular yeni ekonomik politikayı sosyalist nitelikte bulup eleştirmişlerse de, Roosevelt'in 1936, 1940 ve 1944'te yeniden başkan seçilmesinin gösterdiği gibi, başkan Amerikalıların çoğunluğu tarafından desteklenmiştir. Yeni Bakış birçok bakımlardan iç politikada Wilson'cılığa bir dönüş olarak değerlendirilebilirse de, Roosevelt, Wilson'ın demokrasi havariliğini sürdürmüş değildir. Amerikan halkının duyguları Nazi aleyhtarı olmakla birlikte, Avrupa'ya özgü sorunlar hala uzakta gibi görünüyor, saldırılara karşı etkin bir politika izlemektense bunların suçunu batılı devletlere ve milletler cemiyetine yüklemek daha kolay geliyordu. Avrupa'nın savaşa doğru sürüklendiği açıkça ortaya çıktığı zaman Amerikan Kongresi yeni dünyayı eski dünyanın içine çekmeyi engelleyecek tedbirler aldı. Örneğin 1936 tarihli tarafsızlık yasası Amerikan bandıralı gemilerin savaş alanlarında dolaşmasını ve savaş malzemesi alımı için kullanılacak kredilerin verilmesini yasakladı. Bu davranışın altında yatan temel anlayış ise, savaş malzemesi üretenlerle uluslararası bankerlerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinde birinci derecede sorumlu olduklarıdır. Ayrıca Kongre, Amerikan Başkanı'na savaşan taraflara silah ambargosu koymak yetkisini de vermiştir. Bu politika, 2. Dünya Savaşı çıkıp, Batı Avrupa demokrasileri tam bir yenilgiyle karşı karşıya kalana kadar böylece sürdürülecektir. 6. Uzak Doğu gelişmeleri. Gelişmeleri etkileyen temel öğeler. Uzak Doğu bölgesindeki siyasal gelişmeleri daha iyi anlayabilmek için 1898-1905 yılları arasındaki olayların uluslararası politikaya etkilerini toplu bir biçimde bir kez daha görmek gereklidir. İyi. 1905 yılından sonra Pasifik bölgesinde 3 devlet, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya karşı karşıya geldiler ve bölgedeki güç dengesi bu devletler arasında kuruldu. İyi. Uzak Doğu ve özellikle Pasifik bölgesi uluslararası rekabet ve çatışmanın odağı haline geldi. İyi. Avrupa devletlerinin bölgedeki rolü ve gücü azalmaya başladı ve giderek Avrupa merkezli düzenlemelerin önemi kalmadı. Bu durum eğer daha önce anlaşılmamışsa, Japonya'nın 1931 yılında Mançurya'yı işgalinde açıkça ortaya çıktı. Locarno ve Avrupa ile sınırlı olan öteki antlaşmalar, 1939 yılına kadar Avrupa barışını iyi kötü korurken, 1931'de Uzak Doğu'da barışın bozulmasına karşı ne milletler cemiyeti ne de Avrupa'nın büyük devletleri bir şey yapabildiler. Kısaca Avrupa merkezli düzenlemeler artık uluslararası politikada etkili olmamaktaydı. Avrupa'nın dışında yeni güç merkezleri ortaya çıkmıştı ve Uzak Doğu'da söz sahibi olanlar Avrupa devletleri değil, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Japonya idi. Çin'deki gelişmeler. Çin'de 1912 Ocağı'nda Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra Dr. Sun Yat-sen'in geçici başkanlığı başladı. Ama yerel askeri komutanlar ve valilerin etkinliği Çin'i kısa bir sürede siyasal anarşi içinde bıraktı. Ülkenin kıyı kentleri büyük sömürgeci devletlerin yönetimi altında bulunuyordu. Yerel askeri komutanlar ve valiler tarafından kurulan ve sürekli el değiştiren Pekin hükümetine karşı Sun Yat-sen Çin'in güneyinde milliyetçi bir hareket başlattı. Kuomintang Partisi'nin ön ayak olduğu bu hareketin amacı Çin'i yabancı sömürüsünden kurtarmak ve ülkeyi tek bir yönetim altında birleştirmekti. Sun Yat-sen'in milliyetçi Kuomintang Partisi, Sovyetler Birliği tarafından savaş malzemesi, mali yardımlar ve danışmanlarla desteklenmiş. Ayrıca Moskova'nın talimatı üzerine Çin Komünist Partisi üyeleri de Kuomintang'a katılmışlardı. Ancak bu işbirliği Sun Yat-sen'in 1925 yılında ölümüyle sona ermiş, parti önderliğini ve başkomutanlığını Chiang Kai-shek ele geçirmiştir. Bundan sonra yeni önder 1927 yılına gelene kadar partiyi komünist unsurlardan temizlemiş, taraftarlarına karşı büyük ve kanlı bir harekata girişmiştir. Böylece komünist hareket Çin'de etkinliğini azaltmış ve parti Mao Zedong tarafından yeniden örgütlenmiştir. Çin'de milliyetçi hükümetin ülkenin tümüne egemen olması, siyasal çıkarları açısından bölünmüş ve zayıf bir Çin'in sürmesinde yararı olan Japonya'nın işine gelmedi. Özellikle Çin'in kuzey bölgelerinin merkezi hükümetin denetimi altına geçmesini istemeyen Japonya, 1927 yılında milliyetçi güçler kuzeye doğru ilerlemeye başlayınca Shantung Yarımadası'na asker çıkardı. Bu durumda Kuzey Çin derhal Chiang Kai-shek'in merkezi hükümetinin egemenliğini tanıdı. Böylece 1931'in olayları için sahne hazırlanmış oluyordu. Japonya'nın Mançurya'yı işgali. Japonya öteden beri göz koyduğu Mançurya'nın işgalinde iki devletten çekinmekteydi. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği. 1931 yılına gelindiğinde Sovyetler henüz Uzak Doğu'daki askeri hazırlıklarını tamamlamış değildi. Amerika Birleşik Devletleri ise dünya ekonomik bunalımının yıkıcı etkilerini hafifletmekle meşguldü. Bu koşullardan yararlanan Japonya 1931'de Mançurya'nın işgaline başladı ve 1932 yılında bölgenin tümünü denetimi altına aldı. Daha sonra tam anlamıyla kukla niteliğinde bağımsız Mançuko Devleti'ni kurdu. Çin'in bu açık saldırı karşısında Milletler Cemiyeti'ne başvurması ise herhangi bir sonuç doğurmadı. Milletler Cemiyeti ve büyük devletler protestanların ötesinde etkin tedbirler alamadılar ve Amerika Birleşik Devletleri de yalnız başına herhangi bir harekette bulunmaya cesaret edemedi. Mançurya'nın Japonya tarafından işgali 1. Dünya Savaşı sonrası tarihinin dönüm noktalarından biridir. Bir kere Pasifik bölgesinde Washington Deniz Silahları Konferansı ile askıya alınmış bulunan kuvvet mücadelesini yeniden başlatmıştır. Bu mücadelenin kahramanları açıklamaların başından beri belirtilen Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği idi. Hesaplaşma ise 2. Dünya Savaşı'nın 2. yılında, 7 Aralık 1941'de Japonya'nın Pasifik'te Amerika Birleşik Devletleri'nin üssü olan Pearl Harbor'a baskını ile başlayacaktır. Dünya politikası açısından işgal olayının sonucu 1. Dünya Savaşı'ndan beri hiç olmazsa somut biçimiyle perde arkasına alınmış bulunan kuvvet politikasının bütün dünya çapında açıkça ortaya çıkmasıdır. 7. Orta Doğu. Osmanlı Devleti'nin eski Arap bölgelerinde iki savaş arası dönemin ana sorunu Arap milliyetçiliğidir. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra savaş öncesi ve sırasında yapılan antlaşmalara aykırı olarak Arap topraklarının İngiltere ve Fransa'nın manda yönetimi altına konması, Birleşik bir Arap Krallığı için mücadele etmiş bulunan Arap önderleri için tam bir düş kırıklığı oldu. 1. Dünya Savaşı sırasında İtilaf devletlerinin Osmanlılara karşı kışkırttıkları Arap milliyetçiliği sonunda kendi manda yönetimlerine karşı yürütülen bir hareket haline geldi. Ancak bu konulara geçmeden önce bölgenin tanımı ve özellikleri üzerinde kısa da olsa durmak gerekir. Bunun nedeni yalnızca bölgedeki siyasal gelişmelerin daha iyi anlaşılmasına yardım etmek değil, aynı zamanda bölgenin tanımının çeşitli güçlükler yaratmasıdır. Bölgenin tanımı. Uzak Doğu'nun sınırlarının çizilmesinin zorluğu bölgenin belirgin bir coğrafi birim olmamasından kaynaklanır. Anlamı, Batı Avrupa gibi coğrafi değil, Batı gibi siyasal ve kültürel unsurlar tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla zaman içinde Batı'nın bölgedeki çıkarları ve müdahalelerinin gelişmesiyle tanım değişikliklerine uğramıştır. En dar bakış açısı ile Orta Doğu, Türkiye, İran ve Mısır üçgeni ve bu üçgenin içinde kalan ülkeleri kapsar. En geniş bakış açısına göre ise bu devletleri ve onlara komşu olan çevre Müslüman ülkeleri, yani Kuzey Afrika, Sudan, Somali ve Afganistan'ı içerir. Bilim adamları arasında üzerinde en çok anlaşmaya varılan tanım, Arap devletlerine Türkiye, İran ve İsrail'in eklenmesiyle elde edilen bölgedir. Bölge ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın, Burada Arap kültürü ve İslam dini egemendir. Orta Doğu aynı zamanda İslamiyet'e büyük güç ve görkem sağlamış olan Türk ve İranlıların da ana yurdudur. Bölge içinde iki ayrı alan vardır. İ, merkez. Bu alana Mısır, İsrail, Doğu Akdeniz'in Arap devletleri, Arap Yarımadası ve Türkiye dahildir. İ, çevre. Kuzey Afrika'nın geriye kalan bölümü. Bazen Kuzeybatı Afrika ayrı bir birim olarak ele alınır. Sudan, bazen Sahra'nın güneyindeki Afrika içinde inceleme konusu olur. Ve İran, bazen Pakistan ve Afganistan'la birlikte Güney Asya'nın uzantısı olarak gruplandırılmaktadır. Çevreyi oluştururlar. Bölge devletlerinin nüfusu Lübnan ve İsrail dışında büyük çoğunluğuyla Müslümandır. Ancak ortak din her zaman birleştirici bir öğe olamamaktadır. Çünkü İslamiyet birçok bölüntülere ayrılmış olduğu gibi bölge dışında da nüfusun çoğunluğu Müslüman olan devletler bulunmaktadır. Bölge devletleri Türkiye, İran ve İsrail dışında Arap'tır. Bölgeyi tanımlamanın bir başka güçlüğü de aynı yere hem Orta Doğu hem de Yakın Doğu denmesinden kaynaklanır. Yakın Doğu eski bir terim olup kökeni ilk Avrupa keşiflerine kadar geri gider. Avrupa'dan en uzak bölgelere Uzak Doğu, Avrupa ile Uzak Doğu arasında kalan alana ise Yakın Doğu denmiştir. Daha sonra Yakın Doğu terimi Osmanlı Devleti'nin yönetimi altındaki topraklar için kullanılmıştır. Orta Doğu terimi ise İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz Orta Doğu Komutanlığı ve Müttefik Orta Doğu Lojistik Merkezi gibi askeri kuruluşların ortaya çıkmasıyla yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak hangisi kullanılırsa kullanılsın, her iki terim de Avrupa çıkışlıdır ve Asya ile Afrika kıtalarından bakıldığı takdirde hiçbir anlamları yoktur. Bazı bilim adamları bu karışıklığı ve Avrupa eğilimini ortadan kaldırmak için Orta Doğu'ya 5 deniz bölgesi, Karadeniz, Ege, Akdeniz, Kızıldeniz ve Basra Körfezi, çoğu kez Ege yerine Hazar Denizi, Doğu Akdeniz ya da Merkez Bölge gibi adlar vermektelerse de hiçbiri genel kullanım içine girememiştir. Bölgenin önemi. Orta Doğu'nun dünya politikasındaki tarihi rolü, Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında kültürel ve ekonomik bir aracı olmasından kaynaklanır. İpek, şeker, narenciye, kağıt, barut ve pusula gibi Uzak Doğu malları, Orta Doğu kanalıyla Avrupa'ya ulaşmıştır. Orta Doğu eski Grek, Hindu ve Çin'in felsefe ve bilimsel düşüncelerini korumuş, geliştirmiş ve Avrupa'ya aktarmış, Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlığın doğuş yeri olmuştur. Dolayısıyla yeryüzünün M.Ö. 5000 yılından bu yana global bir nitelik almaya başlaması sürecindeki yeri çok büyüktür. Komşu olduğu üç kıtada hemen hemen her büyük fatih bölge üzerinde egemenliğini kurmaya çalışmış ve Orta Doğu sırasıyla Pers, Grek, Roma, Arap, Moğol, Tatar ve Türk imparatorluklarının kapsamı içine girmiştir. 15. yüzyılda deniz yollarının bulunmasıyla bölgenin kıtalar arası ulaşımdaki azalan önemi, modern zamanlarda Süveyş kanalının açılması ve hava yollarının ortaya çıkmasıyla yeniden eski durumuna gelmiştir. Dünyanın en önemli su yolları olan Türk Boğazları, Süveyş Kanalı, Kızıldeniz, Babel-Mendeb Boğazı, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi Orta Doğu'dadır. Bunların ne kadar önemli taşımacılık ve ulaşım merkezleri olduğu, 1956 ve 1967-1970 Süveyş Kanalı'nın 1980'den sonra da Basra Körfezi'nin kapanmaları ya da kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmalarıyla açık bir biçimde ortaya çıkmıştır. Bölgenin 20. yüzyıldaki önemli yeri petrol üretimiyle belirginleşmiştir. Orta Doğu petrolü Avrupa ile Asya'nın enerji ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılamaktadır. Batı Avrupa'da tüketilen petrolün %75'i Japonya'da tüketileninde %90'ı Orta Doğu'dan gelmektedir. Bu stratejik ham maddedeki zenginliği Orta Doğu'yu büyük devletler arasında bir rekabet alanı haline getirmiştir. Bölge 1960'lardan 1990'lara kadar önemli etkiler yapacak olan 3. Dünya politikası açısından da önde gelen merkezler arasındaysa da bu konunun ileride incelenmesi kronolojik olarak daha uygundur. Yalnız şu kadarını da söylersek, bölge 1980'lerden sonra İran-Irak Savaşı, 1990'da Kuveyt'in işgali ve 1994'ün Arap-İsrail antlaşmaları ile uluslararası ilişkilerin kilit alanı haline gelmiştir. Barış düzenlemelerinin yarattığı sorunlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra barış konferansı toplandığı zaman Mezopotamya, Suriye ve Filistin İngiliz işgali altındaydı. İngiltere bölgenin yönetim sorumluluğunu Şam'da merkezini kurmuş olan Emir Faysal'ın önderliğindeki Arap müttefikleriyle paylaşıyordu. Konferansta birbiriyle çelişen savlar ortaya çıktı. 1. Birbiriyle çelişen savlar. İngiltere, Araplara verdiği sözü tutabilmek ve çıkarlarını geliştirmek için 1. ciltte değinilen Sykes-Picot Antlaşması'nın gözden geçirilmesini istemekte, Fransa ise buna şiddetle karşı çıkmaktaydı. Emir Faysal, Barış Konferansı'na Hicaz Krallığı'nın delegesi ve Arap davasının asıl sözcüsü olarak çıktı. Arapların bağımsızlığı konusunda diretmişse de, 1919 Ocağı'nda Siyonist Hareket'in önderi Dr. Weizmann ile bir anlaşma imzalamak zorunda kaldı. Buna göre İngiltere'nin bağımsızlık konusunda Araplara verdiği sözü tutması durumunda Filistin'e Yahudi göçüne karşı olumlu bir tutum alacaktı. Siyonistler Balfour Deklarasyonu'nun barış antlaşmalarının içine sokulmasına ısrar ediyorlar ve şunlara da karşı çıkıyorlardı. İ. Filistin'in kurulacak bir Arap devletinin sınırları içinde kalması. İ. Eğer uygulanırsa Filistin'i tümüyle bir Arap devleti yapacak olan self-determination ilkesi ve İ. Filistin'in uluslararası bir bölge haline getirilmesi. 14 nokta ise gizli antlaşmaların tümünden farklı bir anlayışı temsil ediyor, İngiliz, Fransız, Yunan ve Siyonist planlarla açıkça çatışıyordu. Sonunda bulunan orta yol manda sistemidir. Ancak hangi bölgeler hangi devletin koruyuculuğu altına konacaktı? Wilson, ilgili halkın isteklerini öğrenmek üzere bir uluslararası komisyon kurulmasını önerdiyse de İngiltere ile Fransa bu görüşe katılmadılar. Biri bilim, öteki iş adamlarından kurulan ve dolayısıyla tümüyle Amerikan olan King Crane Komisyonu, Orta Doğu'daki araştırmalarının sonucunda şu bulguları ortaya koydu. Suriye'de halk ya bağımsızlık ya da Suriye, Lübnan ve Filistin'den oluşan bir devletin içinde olmak istiyordu. Bu olmadığı takdirde Amerikan ya da İngiliz koruyuculuğuna razıydılar. Fransız koruyuculuğuna şiddetle karşı çıkmaktaydılar. Hristiyanlar da dahil, tüm Araplar Siyonizme karşıydı. Mezopotamya'da halk bağımsızlık ve kral olarak Abdullah'ı istiyordu. Komisyon bu bulgular üzerine şu önerilerde bulundu. İ. Suriye için ya Amerikan ya da İngiliz koruyuculuğu. İ. Mezopotamya'da İngiliz koruyuculuğu. İ. Suriye Krallığı'na Faysal'ın getirilmesi. İ. Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmaması ve Filistin'in birleşik bir Suriye'nin sınırları içine alınması ve kutsal yerlerin uluslararası statüye kavuşturulması. 2. Barış düzenlemeleri. King Crane raporu Paris Barış Konferansı'nda hiç konuşulmadı. Açıkça reddedilmediyse de Amerikan heyetinin belgeleri arasında unutuldu gitti. Bunu iki nedene bağlamak olanaklıdır. Bir kere raporun sunulduğu Başkan Wilson, Milletler Cemiyeti misakını Amerikan halkına kabul ettirmek için konferansı yarısında terk ederek ülkesine döndü. Wilson'un eksikliği yalnız Versay'ı değil, Orta Doğu'nun paylaşılış biçimini de etkilemiştir. İkinci olarak rapor İngiltere ve Fransa'yı rahatsız edecek kadar gerçeklere uygun ve samimiydi. Wilson gittikten sonra Amerikan heyetindeki self-determination yönündeki heves de söndü. İkinci derecede önemli bir iş için İngiltere ve Fransa ile çatışmak istemediler. A. San Remo Konferansı. Orta Doğu üzerindeki barış konferansı 24 Nisan 1920'de San Remo'da açıldı ve burada Avrupa devletleri dağıtılacak mandalar üzerinde anlaşmaya vardılar. Suriye Fransız, Irak ile Filistin ise İngiliz manda yönetimine bırakıldı. Bunlar Milletler Cemiyeti misakında anlatımını bulan A sınıfı mandalar olup kısa bir süre sonra bağımsızlıklarına kavuşacaklardı. Filistin mandasını kuran anlaşmaya Balfour Deklarasyonu da dahil edildi. Böylece yapılan anlaşmalar her yönüyle self-determination ilkesine aykırı hale geldi. Konferans ayrıca Mezopotamya'nın petrol kaynakları sorununu da çözdü. Musul, Fransız etki alanından İngiliz etki alanına geçirildi ve petrol gelirinden Fransa'ya da pay ayrılacağı kabul edildi. Suriye, Mezopotamya ve Filistinli Araplar, San Remo'nun kurduğu bu yabancı yönetimine karşı çıktılar ve düzenlemeyi Wilson ilkelerinin açık bir ihlali olarak değerlendirdiler. B. Suriye'deki düzenleme. Savaşın hemen sonrasında Şam'da Emir Faysal askeri vali olarak bulunuyordu. Suriyeliler kendisini gelecek yöneticileri olarak görüyorlardı ve bunu da King Crane komisyonuna söylemişlerdi. 1920 Mart'ında Şam'da toplanan Suriye Ulusal Kongresi'nde Faysal Suriye Kralı olarak ilan edildi. Kongre ayrıca Büyük Suriye'nin yani Ürdün ve Filistin'in de sesi olduğu iddiasındaydı. Suriye tahtını Faysal'ın kabul etmesi, Fransa tarafından Suriye'deki haklarına doğrudan doğruya bir saldırı olarak değerlendirildi. Temmuz ayında Fransız generali Grove kıyı bölgesinden Şam'a doğru harekete geçti. Suriyelilerin Şam'a giden yolu kesmek için kurdukları barikatı aşarak Ağustos ayında Şam'a girdi ve Faysal'ı tahtından indirdi. Böylece Fransa Suriye'de tek egemen gücün kendisi olduğunu göstermişti. C. Mezopotamya'daki düzenleme. 1. Dünya Savaşı bittiğinde Mezopotamya'daki durum son derece patlayıcı bir nitelik gösteriyordu. Iraklılar bağımsız olacakları umuduyla savaş içinde Türklere karşı İngilizleri desteklemişlerdi. Ancak bunun gerçekleşmeyeceği anlaşılınca İngiltere karşıtı duygular gelişmeye başladı. Bu arada 1920 Mart'ındaki Suriye Ulusal Kongresi'nde Emir Abdullah'ın Irak'a kral olması önerilmişti. Bir ay sonraki San Remo Konferansı'nda Orta Doğu İngiltere ile Fransa arasında paylaşılınca Irak'ta ayaklanma çıktı. Ancak 1920 Ekim'ine gelindiğinde bu ayaklanma İngiltere tarafından bastırıldı. Böylece tıpkı Suriye'de olduğu gibi Mezopotamya halkı da yabancı güçler tarafından zorla kabul ettirilen bir barış düzenlemesinin sınırları içine hapsedildi. Ç. Filistin'deki düzenleme. Savaş bittiği zaman Filistin Şam'dan kaynaklanan güçlü bir milliyetçi propaganda altındaydı. Filistinliler bu propagandaya son derece olumlu tepkide bulundular. Çünkü Filistinliler Arap Birliği'ni ve Suriye ile birleşmeyi istiyorlardı. Dolayısıyla müttefiklerin dolaplarına karşı muhalefetle birlikte 1920 Nisan'ında Kudüs'te Yahudi karşıtı karışıklıklar oldu. Ancak aynı anda sonuçlanan San Remo Konferansı ile Ürdün ve Filistin İngiliz manda yönetimine bırakılmıştı. Bölgenin ilk İngiliz komiseri olan Sir Herbert Samuel, Balfour Deklarasyonu'nun uygulanmasını en önemli görev kabul ederek 1920 Eylül'ünde 16.500 kişilik bir Yahudi grubunun Filistin'e göç etmesini karar altına aldırdı. D. Son düzenleme. İngiliz Sömürge Bakanı Winston Churchill, Orta Doğu sorununa kalıcı bir çözüm getirmek için 1921 Mart'ında Kahire'de bir konferans topladı. Konferansa Irak Yüksek Komiseri Sir Percy Cox, Filistin Yüksek Komiseri Sir Herbert Samuel ve Arapları temsilen de Albay Lawrence katıldılar. Konferansta alınan kararlara göre Irak Krallığı Suriye'den zorla uzaklaştırılmış bulunan Faysal'a, Ürdün Emirliği Abdullah'a verildi. Irak manda yönetimi yerine ise Kral Faysal'la imzalanacak olan bir ittifak antlaşması geçirilecekti. Faysal daha önce kardeşine önerilmiş bulunan bu tahtı önce kabul etmediyse de Albay Lawrence'ın çabaları sonunda ikna oldu ve 1921 Temmuz'unda Bağdat'ta kral ilan edildi. Böylece Arap Ortadoğusu'nda yeni bir siyasal düzenin temelleri atılmış oldu. Bölgeyle ilgili tüm düzenlemeler, savaş içinde yapılmış olan gizli paylaşım anlaşmalarına genel hatlarıyla uyan emperyalist bir nitelik göstermekteydi. Savaş sonu düzenini kuranlar, başarısız da olsalar, Avrupa'da self-determination ilkesine bir dereceye kadar uymuşlardı. Arap Ortadoğusu'nda bu ilkeye kesinlikle saygı gösterilmedi. Bu ilkeye uyan tek hareket olan Türkiye'nin bağımsızlığı da zaten İtilaf devletlerine karşı verilen bir savaş sonucu elde edildi. Arap Ortadoğusu'ndaki düzenlemeler her ne kadar Arapların isteklerini gerçekleştirmemişse de nihai kurtuluş ve bağımsızlıkları için önemli bir dönüm noktasıdır. Yeni sisteme karşı etkin ve şiddetli muhalefet, batılı devletlerin ileride hesaplaşmak zorunda kalacakları güçlü milliyetçi güçleri harekete geçirecektir. Arap ulusçuluğu. Arap dünyasında milliyetçiliğin kesin bir tanımını yapmak son derece zordur. Bunun temel nedeni aile ve mezhep bağlılığı gibi birincil toplumsal bağların çok güçlü olması ile evrensel bir dini cemaat duygusunun varlığıdır. Akrabalık grupları Arapçada asabiyya adı verilen ve bireylerin birbirlerine kan bağı ile bağlandıkları aile, klan ve kabile gibi birimlerden oluşmakta ve önemli bir dayanışma odağı yaratmaktadır. Aynı dilde kavim, belirli bir halkın etnik ve dil birliğini anlatmaktadır. Vatan, Arapların halkın üzerinde yaşadığı belirli bir toprak parçasına verdikleri addır. Daha önce de belirtildiği gibi umma, ümmet, bütün Müslüman cemaatini milla, millet ise ümmet içindeki daha küçük dinsel grubu anlatır. Belirli bir dini cemaatin yine belirli bir toprak parçası üzerinde uzun süre yaşaması millet duygusunu yaratmış ve Avrupa'nın modern milliyetçilik anlayışının Orta Doğu'ya girmesiyle birlikte Araplar Osmanlı Devleti'nden bağımsızlıklarını almışlardır. Dolayısıyla Arap dünyasında millet ve etnik ve dini cemaat kavramları birbirleriyle yakından bağlantılıdır ve aralarında kesin bir ayrım yapmak kolay değildir. Bütün bunlardan şu sonuç çıkarılabilir. Arap benliğinin Arap dil ve kültürünü içeren, etnik ve İslamiyeti içeren dini boyutları vardır. Arap milliyetçiliği Arap insanına yeni bir benlik kazandırmak çabası olarak düşünülebilir. Araplar etnik bağları, dili, gelenekleri ve dini içeren ortak geçmişlerinden güç almak istemekte, dünyada olanlardan her Arap'ın benzer biçimde etkilenmesini bekleyen bir ortak geleceğe bakmaktadırlar. Bu milliyetçiliğin belirgin davranış biçimi ise ulusal bağımsızlıktır. Bu yalnız resmi bir bağımsızlık değil, geleceklerini kendilerinin saptaması yönünde bir harekettir. Bağımsızlıktan sonra Arap Birliği ve Asya-Afrika dayanışması gibi boyutlar da kazanmıştır. Ancak konumuz olan Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Arap milliyetçiliği öncelikle ulusal bağımsızlığın kazanılması yönündeki girişimler olarak görülebilir. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.